Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuhan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Behman 1400, Hicri Kameri 13 Recep 1443 ve Miladi Takvimle 15 Şubat 2022 Salı. Değerli dinleyiciler, bugün Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın mübarek veladet günü. Bu vesileyle tüm İslam dünyasını tebrik ediyoruz. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Hazreti Ali aleyhisselamın veladet yıl dönümü özel programı ve Benim Müslüman Çocuğum adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, metinle tekrar oynamak ve Batı tarafının ciddi bir iradesinin olmaması müzakereleri uzatıyor dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'ın Viyana görüşmelerindeki girişimleri ve yapıcı yaklaşımının takdire şayan olduğunu söyledi. İran'ın Taban Hava Yolları'nın Afganistan'a uçuşları başladı. El-Ahvazi terör örgütünün elebaşı Amerikan istihbaratı ile bağlantılarını itiraf etti. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında 13 anlaşma imzalandı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya'nın çarşamba günü Ukrayna'ya saldırabileceğini söyledi. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 13 Recep 1443, 15 Şubat 2022 Ehl-i Beyt imamlarından birincisi Hazreti Ali aleyhisselamın kutlu veladet yıl dönümüdür. İran'da İmam Ali aleyhisselamın mübarek doğum günü Babalar Günü olarak kutlanıyor. İslam İran halkı Hazreti Ali aleyhisselamın kutlu doğum günü dolayısıyla düzenledikleri çeşitli etkinliklerle bu mübarek veladeti kutluyor. Resulullah'ın kuzeni ve damadı olan Hazreti Ali aleyhisselam, İslam dinini kabul eden ilk kişiydi ve Peygamber Efendimizin her daim yanında olup İslam dininin tebliğ ve tervicine yardımcı oldu. Erib ve Türkçe Radyosu olarak Hazreti Ali aleyhisselamın veladet yıl dönümünü tüm Ehl-i Beyt aşıklarına ve dünya Müslümanlarına kutluyoruz.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Batılıların Viyana müzakerelerinde bazı fevri davranışları, metinlerle oynaması ve ciddi iradelerinin olmamasının müzakirelerin uzamasına sebep olduğunu söyledi. Emir Abdullahyan, Avrupa Birliği Dış Politika Komiseri Joseph Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinde Viyana müzakerelerin son durumunu inceledi. Emir Abdullahyan görüşmede Borrell ve Avrupa Birliği Müzakere Heyeti Başkanı Enrico Moran'ın çabalarına teşekkür ederek İran müzakere heyetinin çabalarına ve gerçekçi önerilerine temasla her türlü öneride İran'ın hukuku ve meşru isteklerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi. Emir Abdullahyan, İran'ın mantık ve gerçekçiliğe dayanan kırmızı hatlarından geri adım atmayacağını da söyledi. Borrell de İran ve diğer heyetlerin çabalarına işaretle Viyana müzakerelerinin hassas aşamaya geldiğini ve tüm tarafların esneme ve birbirinin sınırlarını gözeterek müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmaları gerektiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkitaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Viyana görüşmelerindeki inisiyatifini ve yapıcı yaklaşımını övdü. Fars Haber Ajansı'na göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazartesi gecesi İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'la ikili ilişkiler süreci ve Viyana görüşmeleri de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası arenada bazı ortak endişeler hakkında telefonda görüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Viyana görüşmeleri sırasında İran İslam Cumhuriyeti'nin inisiyatifini ve yapıcı yaklaşımını takdir ederken, metinleri ve önerileri gözden geçirmek ve bir anlaşmaya varmak için Viyana görüşmelerinin çeşitli tarafları arasında sürekli istişare ve görüşmelere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin Güney Kafkasya'da 2. 3+3 toplantısına ev sahipliği yapmasını memnuniyetle karşıladı ve toplantının bölge ülkelerinin çıkarlarını ve maslahatlarını daha da güvence altına almasını ve bölgede istikrar ve güvenliği sürdürmesini umduğunu belirtti. Yapılan telefon görüşmesinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da İran İslam Cumhuriyeti'nin diğer tarafların herhangi bir anlaşmadaki yükümlülüklerine ilişkin uygulamalarında tüm haklarına dikkat etmesi gerektiğini de vurguladı. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Güney Kafkasya konulu 2. 3+3 zirvesinin gelecek toplantısını bölge ülkeleri ve halklarının çıkarları doğrultusunda bölgesel işbirliğini derinleştirmek için fikir birliği ve sinerji için bir fırsat olarak nitelendirdi. Emir Abdullahyan, Ukrayna kriziyle ilgili olarak Rus mevkitaşı tarafından Moskova'nın tutumu hakkında bilgilendirildikten sonra Ukrayna'da 5000'den fazla İranlı öğrenci ve yurttaşın varlığına dikkat çekti ve şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti bu bölgedeki gelişmelere karşı hassastır. Dış müdahale konusundaki görüş ve endişelerini dile getirerek mevcut durumun iki taraf arasında diplomatik bir yaklaşım izleyerek barışçıl ve yapıcı etkileşim yoluyla çözüleceğini ummaktadır.
Yaptırımların kaldırılması müzakerelerine katılmak üzere Viyana'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bağırken'i dün akşam Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg de bir araya geldi. Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin sekne tür müzakereler 17 Aralık'ta Viyana'da başlamıştı. Ve şu ana kadar nihai anlaşma metninin çoğu da yazıldı. İran Ajansı'na göre İran'ın Avusturya Büyükelçisi Abbas Bagirpur da toplantıda hazır bulundu. İki tarafın ikili ilişkiler konularını ve Viyana görüşmelerinin sürecini ele aldığını belirten Bagirpur, toplantıyı verimli olarak nitelendirdi ve toplantının iki tarafın mevcut ikili ilişkileri derinleştirmek için karşılıklı çıkarlarını vurguladığını ve mevcut Viyana görüşmelerindeki son gelişmeleri gözden geçirdiğini bildirdi. Avusturya Dışişleri Bakanı da dün sabah Amerika'nın İran özel temsilcisi Robert Malley ile bir araya geldi. Avusturya Dışişleri Bakanlığı toplantıya atıfta bulunarak Viyana görüşmelerinin kritik bir dönemde olduğunu bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da dün Tahran'da İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Cavani ile düzenlediği ortak basın toplantısında İran iyi bir anlaşmaya varmaya hazır dedi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas lideri, İran İslam İnkılabı'nın zaferinin yıl dönümü münasebetiyle İslam İnkılabı rehberine bir mesaj gönderdi ve kendisine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Geçtiğimiz Cuma günü 1979'da İran İslam İnkılabı'nın zaferinin 43. yıl dönümü olan 11 Şubat'a denk gelen İslam İnkılabı'nın zaferinin yıl dönümüydü. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye pazartesi günü yaptığı açıklamada İslam devriminin zaferi İslami direniş projesi için büyük bir başarıydı dedi. İsmail Haniye İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'ye hitaben yazdı. Bu mesajda şöyle dedi. Hamas hareketi ve Filistin halkı bu uğurlu olayın sevincini sizlerle paylaşıyor ve Filistinlilerin yanında olmanız ve desteklerinizden dolayı ve de Filistin halkı ve direnişi savunma konusunda gösterdiğiniz cesaretten ötürü derin şükranlarımızı sunuyoruz. Hamas Siyasi Büro Başkanı ayrıca hareketin bu tutumları genişletmek, Filistin'in zaferinde bu rollerini sürdürmek ve bu ülkenin halkını desteklemek ve Filistin davasının karşı karşıya olduğu tehlikeler ve zorluklar karşısında direnişlerini planlamak istediğini vurguladı. Geçen Cuma günü İran İslam İnkılabı'nın zaferinin 43. yıl dönümüydü.
İran Enerji Bakanlığı Sınır Nehirleri ve Ortak Su Kaynakları Ofisi Genel Müdürü Afgan makamların İran'ın Hirmend'den su teminine dair haklarına bağlı kalmaları gerektiğini bildirdi. Cebbar Vatanfeda televizyon röportajında Afgan tarafının Hirmend Nehri suyunu İran'a teslim etmeme bahanesini kabul etmediğini vurgulayarak İran konuyla ilgili haklarını diplomatik kanallardan sürdürecektir dedi. Vatanfeda, İran sınırına 70-80 kilometre uzaklıktaki Afganistan'da bulunan Kemal Han Barajı'ndan Hirmend suyunun serbest bırakılması konusunun Dışişleri Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve bazı özel başkan yardımcılar tarafından sürdürüldüğünü de bildirdi. İranlı yetkiliye göre 1972'de Hirmend Anlaşması'na göre İran'a ayda verilecek su miktarı yaklaşık 820 milyar metreküptür. İranlı yetkili, Afgan tarafı bu nehir üzerinde İran'ın aleyhinde tedbirler alması üzerine İran'da 5. maddeye gelince itiraz etmiştir dedi. Afganistan'ın Nemroz ilindeki Kemal Han Barajı bu ülke ile İran arasında ortak bir nehir olan Hirmend üzerinde inşa edilmiştir.
İran'ın Taban Hava Yolları, Mahan Hava Yolları ile birlikte Afganistan uçuşlarına yeniden başladı. Afgan medyasının aktardığına göre İran Taban Hava Yolları, başkent Kabil'de dahil olmak üzere Afganistan'daki uçuşlarına kısa süre önce başladı ve iki ülke arasındaki Afgan ve İranlı yolcuların transferini devraldı. Pazar günü İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan Büyükelçiliği bir tweette, Afganistan'daki İran konsoloslukları turizm için uçak bileti satın alan ve İran İslam Cumhuriyeti'ne seyahat eden Afganlara özel tesisler ve konsolosluk hizmetleri sağlıyor dedi. İran Büyükelçiliği daha önce İran İslam Cumhuriyeti'nden Mahan ve Taban şirketlerinin de Afganistan'dan Comair ve Ariana şirketlerinin iki ülke arasında yolcu transferi için çalışacağını belirtmişti.
Terörist grup Hareketül El Nizal'ın liderinin davasının 4. turumunda örgütün elebaşı CIA ile bağlantılarını itiraf etti. Terör örgütünün elebaşı Habib Ferracullah Çab'ın yargılandığı davanın 4. duruşması dün yapıldı. Savcının temsilcisi veziri mahkemeye Çab'ın 2009'dan beri CIA ile ilişkisini itiraf ettiğini ve örgütün iki üyesiyle görüştüğünü söylediğini bildirdi. Veziri ayrıca şöyle dedi, bu terör örgütünün Hollanda'daki basın toplantısında bir BBC çalışanı görünmez bir şekilde yer alıyor ve El Arabi ve El Akbari'ye dahil olmak üzere Suudi rejiminin medyası da bu toplantıya yer veriyor. Sanığın ayrıca 2008'den beri Suudi istihbarat servisiyle de temas halinde olduğu, bunun karşılığında ayda 20 bin dolar aldığı bildirmekte. 2018 yılında İran'ın Ahvaz kentinde yaşanan terör saldırısının baş faili olan Ferracullah Çap, İmam Zaman'ın kimliği belirsiz askeri tarafından tespit edilerek tutuklanmıştı.
İran Razi Tıp Bilimleri Festivali Başkan Yardımcısı Nasır Sim Furuş, İran bölgenin ve dünyanın tıp merkezidir dedi. İRNA Ajansı'na göre 27. Razi Tıp Bilimler Araştırma ve Teknoloji Festivali Başkan Yardımcısı Sim Furuş şöyle dedi. İran bölgede ve dünyada bir tıp merkezi olarak parlıyor ve İslam devrimi sayesinde 7000 doktor her yıl İran'da eğitim alıyor. Sim Furuş dün 27. Razi Tıp Bilimler Araştırma ve Teknoloji Festivali'nin açılış töreninde şöyle dedi. İran başta İslam dünyası olmak üzere birçok tıp ve araştırma forumlarında bir modeldir. İran'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın doğumunun yıl dönümü eşliğinde düzenlenen 27. Razi Tıp Bilimleri Araştırma ve Teknoloji Festivali'ne İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir, Cumhurbaşkanı'nın Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sırna Sattari, Sağlık Bakanı Behram Enullahi, Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanı Muhammed Ali Zulfi Gül gibi isimler katıldı. Razi Tıp Bilimler Araştırma ve Teknoloji Festivali her yıl yurt içinde ve yurt dışında önde gelen İranlı araştırmacıların ve Batı Asya bölgesindeki ve ISESCO üye ülkelerindeki araştırmacıların onuruna iki bölümde inovasyon yönlerine vurgu yapan en iyi tıbbi araştırma faaliyetlerini tanıtmak için düzenleniyor.
Türkiye'de açıklanan koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 438.553 COVID-19 testi yapıldı. 76.632 kişinin testi pozitif çıktı. 266 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 74.936 oldu. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabındaki paylaşımda salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı dedim.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti kapsamında Türkiye-Birleşik Arap Emirliği arasında çeşitli alanlarda 13 anlaşma imzalandı. Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti iki ülkenin 2011'den bu yana bölgesel çatışmanın neredeyse her bölümünde birbiriyle çeliştiği ve Arap dünyasında Arap Baharı olarak bilinen protestoların oluşumuyla gerçekleşti.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim tırmanırken Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın tutumunu destekleyerek Türkiye'ye uyardı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Papanios, Ege Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin tırmanması ve Türkiye'nin Yunanistan'ın Ege adalarını herhangi bir silahtan temizleme taleplerini reddetmesinin ardından Yunanistan'ın bu konudaki tutumunu defalarca kamuoyuna açıkladığını söyledi.
Siyasi bir kaynak, Irak-Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin Şii siyasi grupların koordinasyon çerçevesinin liderleriyle görüştüğünü duyurdu. Irak yargısı dün Berham Salih'in cumhurbaşkanlığını yeni bir cumhurbaşkanı seçilene kadar uzattı. Bu karara göre Berham Salih, parlamento döneminin bitmesiyle görev süresi sona ermiş olmasına rağmen yeni cumhurbaşkanı seçilene kadar sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek. Bağdat El-Yom'a göre Iraklı siyasi kaynak, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin pazartesi günü Bafel Talibani Başkanlığı'nda Hadi El-Amiri, Nuri El-Maliki ve Gays El-Hazali'nin liderleri olan Şii siyasi grupların koordinasyon çerçevesiyle Irak'ın yeni cumhurbaşkanının belirlenmesi konusunda bir toplantı düzenlendiğini söyledi.
Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdülmelik Bedrettin El-Husi, İslam ümmeti için en tehlikeli tehdit gerçek düşmanları Amerika ve İsrail ile ittifaktır uyarısında bulundu. Suudi Arabistan ve müttefikleri tarafından Yemen'in askeri işgali ülkenin altyapısının %85'ten fazlasını yok etti.
Bahreyn halkı 14 Şubat devriminin 11. yıl dönümü çeşitli şehir ve kasabalarda sıkı güvenlik önlemlerini aldırmadan yürüyüşler düzenleyerek kutladı. Kerabat'taki göstericiler devrimin başlatıldığı tüm hedeflere yani Ali Halife rejiminin devrilmesine ulaşmak için şehitlerin yoluna devam edeceklerini vurguladılar.
Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin önümüzdeki günlerde Ukrayna ve Viyana'daki yaptırımların kaldırılmasını meselelerini görüşmek üzere işgal altındaki Filistin'e gitmesi planlanıyor.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Amerika Başkanı Joe Biden, Ukrayna meselesine ilişkin yaptıkları telefon görüşmesinde diplomasi penceresinin açık kaldığı konusunda anlaştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat'ı Çarşamba gününü Birlik Günü adıyla resmi tatil ilan etti.
Ve Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyük elçiliğini kapatarak diplomatik personeli geçici olarak Lviv kentine taşıma aşamasında olduklarını açıkladı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz Taliban Dışişleri Bakanı'nın Katar ziyaretiyle ilgili. Taliban hükümeti Dışişleri Bakanı üst düzeyli bir heyet başında bazı Fars Körfezi ve Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcileriyle görüşmek üzere Katar'a gitti. Taliban Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki daha önce de Katar başkenti Doha ziyaretinde bu ülkenin farklı yetkilileriyle bir araya gelmişti. Taliban hükümeti Dışişleri Bakanlığı bu bağlamda yayınladığı bildiride söz konusu heyetin bakanlar ve bakan yardımcılarından oluştuğunu, Fars Körfezi kıyısı Arap ülkeleri, Avrupa Birliği heyetlerinin temsilcileri ve faaliyetlerini Kabil'den Katar'a taşıyan bazı ülkelerin dini alimler birlikleri ve siyasi temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştireceklerini duyurdu. Bu bildirinin devamında toplantıların gündem maddelerine değinilmeden görüşmelerde önemli meselelerin ele alınacağı ifade edildi. Son haftalarda Taliban makamları ve yetkililerinin farklı ülkelerin yardımları ve işbirliklerini sağlamak ve Afganistan ihtiyaçlarını karşılamak için diğer ülkelere düzenledikleri yolculuklar ve ziyaretleri artmıştır. Taliban grubunun Afganistan'daki egemenliğini ve yönetimini resmen tanımak için çeşitli ülkelerin ve uluslararası kurum ve kuruluşların dikkatini şimdiye kadar çekmeyen Taliban yönetimi, Afgan halkı için diğer ülkelerin insani yardımlarını sağlamak bağlamında son haftalarda çabalarını daha da arttırarak iki katına çıkartmıştır. Taliban'ın geçen yaz iktidara gelmesinden bu yana sürekli bir şekilde kötüleşen Afganistan ekonomisi, Taliban hükümeti için işleri çok zorlaştırdı. Amerika'nın Afganistan mal varlıklarına el koyması ve hatta yarısını zapt ederek 11 Eylül mağdurlarına ayırması, ayrıca Taliban'ın halkın temel ihtiyaç mallarını ve ithalatını karşılamak için Afganistan Merkez Bankası'nın yurt dışındaki kaynaklarına erişiminin olmaması, yüksek oranda yaygın enflasyon ve ulusal para biriminde keskin bir devalüasyona yol açarak insanların satın alma gücünü ciddi şekilde kötü yönde etkilemektedir.
Bu gibi koşullar Afganistan'ın tüketici pazarlarındaki temel malların ciddi kıtlığına, yüksek enflasyona ilaveten gıda da dahil olmak üzere temel mal ve ürünlere ciddi şekilde sınırlı erişime yol açmıştır. Bu durum ise Taliban hükümetini ciddi bir krizle karşı karşıya bırakmıştır. Bu durum Afganistan'da kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere milyonlarca insan için ekonomik çöküş olasılığını ve ciddi bir açlık ve kıtlık riskini arttırarak Taliban yönetimini ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya bırakacaktır. Buna göre Taliban hükümeti Afganistan'da muhtemel bir insani krizi önlemek için çeşitli ülkeleri, kurumları, bölgesel ve uluslararası birlikleri ikna etmek için kapsamlı istişareleri gündemine aldı. Bu bağlamda Taliban'dan bir heyet Oslo zirvesine katıldı. Bazı Avrupa ülkeleri ve Amerika'nın temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Avrupa Birliği'nden insani yardım talep edilmesi ve siyasi meselenin bu taleplerden ayrı tutulmasının istemesi, Taliban'ın Afganistan'daki hükümetini istikrara kavuşturmak için Batı'nın desteğini ve yardımını istediğini ve mevcut durumunda bu yardımı çok gerekli gördüklerini gösteriyor. Taliban Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki ayrıca Katarlı yetkililerle görüşmek ve Eşref Gani'nin düşüşünden bu yana ofislerini Afganistan'dan Katar'a taşıyan ülkelerin siyasi temsilcileriyle görüşmek için istişarelerde bulunmak üzere Doha'ya giden üst düzey bir heyete başkanlık ediyor. Bu bağlamda bu ülkeye gıda ve tıbbi yardım göndermenin yollarını da arayacağı gelen haberler arasında.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ni kültürel soykırım ile suçlaması hakkında. Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki gerilimleri arttıran karşılıklı suçlamalar iki ülke dış siyasetinde de öncelik haline gelmiştir. Bu bağlamda son günlerde Erivan hükümeti ateşkes ihlalleri, sivil mekanları hedef alma ve benzeri gibi ithamlarda bulunarak Azerbaycan Cumhuriyeti'ni suçlamaya çalışmıştır. Bu doğrultuda Ermenistan hükümeti makamları Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetinin küresel soykırım yaptığını ileri sürerek, uluslararası toplumun dikkatini çekerek Bakü yönetimine adeta meydan okumaya çalıştı. Erivan geçen seneden itibaren kültürel ve tarihi mekanların yıkılması iddialarının ardından şimdi de Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kültürel soykırım girişimlerde bulunduğunu ileri sürmüştür. Bu bağlamda Ermenistan İçişleri Bakanlığı, Bakü hükümetinin son girişimlerini Birleşmiş Milletler Uluslararası Mahkemesi kararlarının açık ihlali olduğunu iddia etti. Ermenistan diplomasi kolu ayrıca şu açıklamada da bulundu. Birleşmiş Milletler'e bağlı bir kurum olan Uluslararası Adalet Mahkemesi 7 Aralık 2021'de Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ bölgesinde Ermenistan kültürel eserlerine dikkat etmeye çağırdı. Bu hususta Ermenistan diplomasi kolu söz konusu bildirde şu ifadelere yer verdi. Ermenilerin tarihi, kültürel ve dini mirasının kimliğini yok etme ve tahrif etme politikası Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetinin barışın sağlanmasına ilişkin açıklamalarına aykırıdır ve bölgede kalıcı barışın tesis edilmesinin önünde ciddi engeller oluşturmaktadır. Bu bağlamda Karabağ Piskoposu ve kültür uzmanı Ter Vertans Abrahamyan, radyolara verdiği röportajda şunları söyledi. Dağlık Karabağ'da Hristiyanlığın izini istemiyorlar. Bu yerler aslında Bakü yetkilileri tarafından temizlenen ve silinen tanıklardır. Göçebe hayatın mahiyeti işte Azeri makamlarının yaptığı şeydir. Bizim kayıtsız olmamız, kırılgan olmamıza sebep olmuştur.
Ermenistan medyası da Ermeni kültürel mirasına karşı kültürel soykırım yapıldığını bildirdi. Ermeni medyası ancak Ermenistan Başbakanı Paşinyan hükümetinin ilgisizliği ve ihmali sebebiyle bugün kiliselerimizin yıkımı hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sosyal ağlarının kullanıcıları aracılığıyla bilgilendirilmekteyiz ifadelerine de yer verdiler. Aslında Dağlı Karabağ ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yeni kurtarılan şehirlerindeki Ermeni tarihi, arkeolojik ve kültürel anıtlarına yönelik kültürel soykırım iddialarının yakın zamanda başladığını ve son zamanlarda Erivan hükümet yetkililerinin gündeminde olduğunu söylemek lazım. Bu bağlamda Ermenistan hükümeti bir kez daha Azerbaycan Cumhuriyeti'ni Ermeni eserlerine kültürel soykırım uygulamakta suçlamıştır. Böylece Erivan ve Bakü arasındaki ilişkileri ve barış görüşmelerinin gündemine kültürel gerilimlerin de eklendiği söylenebilir. Ermenistan defalarca komşusu Bakü'yü elinde bulunan Dağlı Karabağ'da merkezi hükümeti kontrolü altındaki bölgelerde Ermeni kültürel ve tarihi eserlerini yok etmeye çalışmakla suçladı. Bu topraklar 2020 savaşının sonunda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kontrolüne geçti. Son dönemlerde Ermenistan hükümet yetkilileri ve Ermeni medyasının protestoları nihayet Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü Genel Sekreterini gerçekleri araştırmak için bir heyetin kurulmasını görevlendirmeye zorladı. Ermenistan'ın kültürel ve dini mirasını Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti'nin kontrolü altındaki topraklarda yakın zamanda yok edilmekten korumak için Birleşmiş Milletler gerçekleri araştırma görevi oluşturmaya karar verdi. İlham Aliyev hükümetindeki yetkililer hala bu hususta dikkate değer bir yorum yapmadı. Ancak Ermeni yetkililerin ve medyasının uluslararası toplumu Dağlı Karabağ krizine karıştırma çabalarının Erivan hükümet yetkilileri için arzu edilen sonucu elde etmesine yardımcı olacağında şüphe yoktur. Aslında uzayan Dağlı Karabağ barış süreci ve karşılıklı suçlamalar ile Dağlı Karabağ barış sürecinin yeni engeller ve sorunlarla karşı karşıya kalacağı ve mevcut barış sürecini de tehlikeye atacağı gerçeğini itiraf etmek gerekir. Değerli dinleyicilerimiz, Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten Bir Yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Behmen 1400, Hicri Kameri 13 Recep 1443 ve Miladi 15 Şubat 2022 Salı. ...1466 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Recep, hicretten 23 yıl önce İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sevgili amcaoğlu, damadı ve halefi Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Kabe evinde mübarek gözlerini dünyaya açtı. O hazretin annesi Fatıma binti Esed ve değerli babası da Ebu Talib idi. Hazreti Ali aleyhisselam çocukluk döneminden itibaren İslam peygamberinin talim ve terbiyesi altında yetişti ve Müslüman olan ilk erkekti. Hazreti Ali aleyhisselam hicretin ikinci yılının sonlarında İslam peygamberinin kızı Hazreti Fatıma selamullahi aleyha ile evlendi. O hazret, Tebuk savaşının dışında diğer tüm savaşlarda İslam peygamberinin yanındaydı ve tüm çileler ve zorluklarda İslam peygamberine eşlik etti. İmam Ali aleyhisselam cesaret örneği olmanın yanında çok muhabbet dolu kalbi vardı. Bu yüzden toplumdaki mazlum kesimin destekliyordu ve zorbalıkla daima mücadele ediyordu. Hazreti Ali aleyhisselam Hicri Kameri 40 yılında 63 yıllık bereket dolu yaşamı ve yaklaşık 5 yıl süren hükümet ardından tekfirci Havariç grubuna bağlı sapık düşmanın kılıç darbesiyle Irak'ın Kufe camisinde yaralandı ve bu olaydan iki gün sonra şehit düştü. İmam Ali aleyhisselamın veladet günü dolayısıyla tüm İslam alemini tebrik ederken o hazretten bir vecizeyi sizlere aktarmak istiyoruz. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyuruyor: İnsanlara öyle davranın ki öldüğünüzde sizler için ağlasınlar ve hayatta kaldığınızda sizlere sevgi beslesinler. Hicri Kameri 13 Recep İslam öğretilerine göre bir başka münasebete denk gelmektedir. Bugünden itibaren itikaf günler olarak bilinen Eyyam-ı Biz günleri başlıyor ve 3 gün boyunca devam ediyor. Müminler bu süre zarfında şehirlerdeki camilerde halvet ederek itikaf olarak bilinen tek yaratana yakarışta bulunuyorlar. Mümin insanlar 3 gün boyunca oruç tutup ibadet ediyorlar ve dünya hayatından sıyrılıp Yüce Allah'a daha da yakınlaşmaya çalışıyorlar. ...34 yıl önce bugün Hicri Şemsi 26 Behmen 1366'da İranlı önde gelen mücahit alim ve fakih Ayetullah Seyyid Abbas Muhri vefat etti. Dini ilimlerde başlangıç derslerini öğrendikten sonra doğduğu Fars ilinden Necef-i Eşref kentine gitti. Necef-i Eşref'te önde gelen alimler olan Seyyid Mahmud Şahrudi ve Seyyid Muhammed Bagır Mahallati ve Seyyid Muhammed Taki Bahrul Ulum gibi alimlerden feyizler alan Ayetullah Seyyid Abbas Muri, İslam dinini tebliğ etmek ve halkı aydınlatmak için Kuveyt'e gitti. ...1164 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Recep 279'da hadis ravileri önderlerinden ve meşhur muhaddis olan Ebu İsa Tirmizi lakaplı Ebu İsa Tirmizi Muhammed bin İsa vefat etti. Eşsiz hafızası olup İmam Buhari'nin öğrencilerinden olan Tirmizi'nin en önemli eserlerinden Ehl-i Sünnet'in birinci derece kaynaklarından olan Sahih-i Tirmizi kitabıdır. Tirmizi 70 yaşında vefat etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Kamu varlıklarını satan AKP iktidarı 19 yılda özelleştirme şampiyonu oldu.
Yeni Asya.
3 kişiden biri otomobil alamıyor.
Milli Gazete.
AKP'li Mahir Ünal'dan zam açıklaması, devlet yapmıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Taha Akyol 10 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde Millet İttifakı'nın vebali başlık yazısını okuyucularla paylaşıyor. Dün akşam 6 muhalefet partisinin lideri Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde bir araya geldi. Konu güçlendirilmiş parlamenter sistem olsa da partiler arası yakınlaşma bunun ötesinde. Nitekim birlikte manifestoyu yayınlamak, ortak bir icraat programı yapmak gibi ileri derecede işbirliği gerektiren konulardan bahsediyorlar. Başarmaya mecburlar. Mahkumlar, çünkü ister adaylık konusunda ister ideolojik takıntılardan çıkacak bir başarısızlığın vebali çok ağır olacaktır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Çünkü Türkiye çok sıkışık durumda. Aklımızdan gelen Bulgaristan ve Romanya'nın son 7 yıl içinde bizi geçmiş olması, ekmeğimizin küçülmesi, milli itibarımızın sarsılması kolay katlanabilecek şeyler değil. Çıkış yolunu ortaya koymak muhalefetin sorumluluğudur. İktidar ekonomiyi toparlayamaz mı? Keşke. Fakat iktidar faiz sebeptir. Temel yanlışı etrafında dolanıp duruyor. Yatırım çekecek politikalar geliştiremiyor. Fitch adlı kuruluş dünkü açıklamasında takip edilen politikanın hedeflenen kredi ve sermaye akışı önlemleri de dahil olmak üzere enflasyonu düşürmesinin beklenmediğini belirtti ve Türkiye'nin derecesini düşürdü. Fitch, Moody's, S&P bunlar dış güçler değil mi? Türkiye'nin denenmiş, bilimsel teori ve sınanması yapılmış temel iktisadi kavramlara, evrensel hukuk devleti ilkelerine dönmesi ve 150 yıldır Batı standartlarını hedef alarak geliştirmekte olduğumuz kamu kurumlarını restore etmesi şarttır. Dış politikanın keza geleneksel eksene oturtulması zorunludur. Öyle bir noktaya gelinmiştir ki bunları başarmak büyük kararlılık, yüksek düzeyde uzmanlık bilgileri ve halk desteği gerektirir. Kendini sağda hissedenler özel reformlarına, solda hissedenler derviş reformlarına baksınlar, ön yargılarla değil, olgular ve rakamları okuyarak. Bunun için diyorum ki, başta Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener olmak üzere 6 liderin sorumluluğu büyüktür. Zira seçim kazanmanın ötesinde bu büyük işi başarmak onların görevidir. Vebali 6 liderin omuzlarındadır. Millet İttifakı kavramı kitlelere yerleştirmiş, marka haline gelmiştir. İç işleyişinin temel prensipleri ve siyasetin ana hatları ise yeterince işlenmiş, metne geçilmiş değildir. Bu çalışmaların 6 parti olarak yapılması gerektiği açıktır. Birinci öncelik ekonomik olmalıdır. İyi Parti lideri Meral Akşener'in belirttiği gibi Türkiye'de bugün 2021 krizinden çok daha büyük bir kriz var. Ama 2001 reformları ile ülkeyi 10 yıl sürecek sağlıklı kalkınmayı yoluna koymuş olan rasyonel iktisadi zihniyeti reddeden bir ekonomi yönetimi var. Millet İttifakı'nın teknik olarak çok iyi hazırlanmış bir program ve yetkin bir kadro ile ekonomiyi düzlüğe çıkarması halinde parlamenter sisteme geçiş için daha büyük halk desteği olacaktır. Millet İttifakı bu nitelikte bir reform programıyla ve Cumhurbaşkanı adayının yanında güven veren yetkin bir kadroyla milletin huzuruna çıkmalı.
Tahran Radyosu.
İsfender Korkmaz 13 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde Yeni Ekonomik Model Tutar mı? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Londra, finans çevrelerine yeni ekonomik modelin sunumunu yaptı. Londra dünya finans merkezidir. Ülkelerin sermaye çekmek için sunum yapmaları doğaldır. Ancak aynı zamanda çok risklidir. Eğer tezinizin dayandığı ekonomik modelin parametreleri yanlış ise ters teper. Mamafi 2018 yılında Erdoğan'ın aynı amaçla gitti. Londra'da faizleri mutlaka düşüreceğiz şeklinde konuşması 2018 kur şoku nedenlerinden birisi oldu diyen yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Hazine ve Maliye Bakanı'nın Londra'da verdiği taahhütler kur istikrarı sağlanacak, dolarizasyon önlenecek, yastık altı altınlar finansal sisteme entegre edilecek, enflasyon tek haneye düşürülecek. Halen Merkez Bankası reel kur endeksine göre TL yaklaşık %47 oranında daha düşük değerdedir. Bu kadar düşük değerdeyken artık kurların artmaması gerekiyor. Ne var ki kur artışına neden olan faktörler daha ağır basıyor. Bunların başında döviz ihtiyacı geliyor. Türkiye'nin döviz ihtiyacı yüksektir. Bunun nedenleri yabancı yatırım sermayesi gelmiyor, Türkiye'nin yurt dışı tahvillerinde iflas risk primi yüksektir. Merkez Bankası rezervleri eksi olduğu için bu risk daha da artıyor. Daha yüksek faizle ve daha zor yeni dış borçlar bulabiliriz. Dış ticaret ve cari açıkta döviz ihtiyacını arttırıyor. Üretimde ithal girdi oranı yüksek kaldığı sürece Türkiye dış açık verecektir. Üretimde ithal girdi oranını düşürmek için hükümetin ikna edici bir programı ve uygulaması yoktur. Öte yandan dalgalı kur politikası uygulanan her ülke kurlarda aşırı dalgalanma olursa kur istikrarı için müdahale eder. Merkez Bankası rezervleri eksi düzeydedir. Biz nasıl müdahale edeceğiz? Etmeyince kur artışı önlenemez. Nihayet yüksek enflasyonda kur artışını zorluyor. Yandaş kayırmayı ve popülizmi kur istikrarından önde tutan bir hükümet, döviz kurunun aşırı değerli olmasına rağmen kur artışını önleyemez. TÜİK Ocak verileri olarak mevduat faizinin yıllık bazda eksi 22,75 olduğunu açıkladı. Bu eksi reel faizle hangi sermaye gelir? Kim TL'ye güvenir? Dahası kur korumalı TL mevduat hesabı icat edince otomatikman TL'ye güvenmeyin diyorsun. Dolarizasyon nasıl önleneceksin? AKP iktidarı sıkışınca yastık altı altınlara göz dikiyor. 2017 ve 2018 yılında da altın sertifikası çıkardı ve faiz verdi ama kimse yastık altındaki altınlarını çıkarmadı. Yastık altında altın tutmak insanlık tarihi kadar eskidir ve öteden beri herhangi bir siyasi riske karşı insanların aldığı önlemdir. Merkez Bankası 2006'dan beri enflasyon hedeflemesi yaptı. Hiçbir sene tutmadı. Merkez Bankası'na olan güven kayboldu. Bu şartlarda enflasyonu tek haneye düşürmek imkanı yoktur. Yabancı sermaye bu hesapları yapmıyor mu? Bizden iyi yapıyor. Eğer biz bunu anlamıyorsak o zaman da acaba biz Downing sendromu mu yaşıyoruz sorusu akla geliyor.
Mustafa Balbay, 13 Şubat tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Zampiyon Türkiye başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Klasik söz vardır. Türkiye'de bir haftada olanlar normal bir ülkede bir yılda yaşanmaz. Yine böyle bir haftayı geride bıraktık. Sedat Peker'in 2 Mayıs 2021'de başlattığı açıklamalar serisi içinde adı geçenlerden 3 kişi öldürüldü. Sonuncusu Halil Falyalı 8 Şubat akşamı Kıbrıs'ta suikasta uğradı diyen yazar yazısına devamında şu ifadelere yer veriyor.
Falyalı'nın yaptığı her iş ayrı bir kartvizite yazılsa deste olur. Sanal bahisten uyuşturucu ticaretine kadar her şey var. 20 yıl önce bir kumarhanenin güvenlik görevlisi olarak hayata atılıp 800 milyon dolarlık bir servete kavuşmak içinden geçtiğimiz dönemin bir fotoğrafı. Peker'e göre Falyalı Türkiye'deki iktidar gücünü kullanarak büyüdü. Zaten cenaze töreninde bunu gösteriyordu. Durum şuydu. Uluslararası alanda yasa dışı işleriyle ün yapmış, soruşturmuş bir kişi devlet töreni havasında toprağa verildi. Çok acı ama sormadan geçemeyeceğiz. Toprağa verilen Falyalı mı, hukuk devleti mi? İçimize dönersek Türkiye'ye zamistan deseler yerinde. Dün akşam eve gelirken posta kutusunda yeni bir fatura gördüm. Oysa ayın başında tümü gelmişti. Bu daha önce parasını ödeyip yüklediğimiz doğal gaza ek zammış. Yeni gaz alırken üstüne bunu da koyacaklarmış. Faturayı okurken mırıldanmadan edemedim. Zampiyon Türkiye. En büyük zampiyon elektrik. Toplumsal tepkinin yükselmesi üzerine bakanlık dağıtım şirketleriyle toplantı yaptı. Ulaşılabildiğimiz haberlere göre dağıtım şirketleri indirime yanaşmamış. Hatta Nisan'da bir zammın daha kaçınılmaz olduğu söyleniyormuş. Elektrikte genel hatlarıyla rakamlar belli. Devlet 4'e ürettiği elektriği dağıtım şirketlerine 2'ye veriyor. Şirketler de halka 8'e satıyor. Yanlış okumadınız.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kabe'nin mevludu.
مظهر العجائب يا مرتضی علی.
Bugün Hicri Gameri takvimle 13 Recep. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kutlu viladet yıl dönümünü idrak ediyoruz.
Bu vesileyle tüm İslam dünyasını kutlarken bu bağlamda sizleri hazırladığımız özel programı dinlemeye davet ediyoruz.
İbn Ganeb şöyle diyor. Abbas bin Abdülmuttalib ve diğer birkaç kişiyle birlikte Kabe'nin tam karşısında oturmuş sohbet ediyorduk. Fatıma binti Esad'ın Kabe'ye doğru geldiğini gördük. Kabe'nin karşısında durup şöyle dediğini duyduk. Ya Rab, sana peygamberlerine ve onların kitaplarına inanıyorum. Ceddim İbrahim'in hak ve söylediklerinin de dost doğru olduğuna şahadet ederim. Bu evi senin emrinle inşa etti. Onun ve karnımda taşıdığım şu bebeğim aşkına bu doğumu bana kolaylaştır. Bu sırada hepimizi hayretler içinde bırakan bir şey oldu. Gözlerimiz önünde Kabe'nin duvarı yarıldı ve o değerli kadın içeri girdi. Sonra duvar bitişip eski halini aldı. Şaşkınlık ve telaşla hepimiz Kabe'nin kapısına koştuk. Ama kapı açılmıyordu. İşin içinde Kabe'nin Rabbinin bir hikmeti olduğunu anladık. 4 gün sonra o muhterem hanım kucağında gururla tuttuğu bir bebekle Kabe'den çıktı. Gayb'den gelen bir ses bu bebeğin ismini Ali koymamı istedi. Fil ayının 30'u, Recep ayının 13'ü Cuma günüydü ve hicretten 23 yıl önceydi.
Evet, Yüce Allah Mekke halkının hayretli bakışları önünde Kabe'nin yarılmasını ve Fatıma'nın Kabe'ye girerek bebeğini o mutahhar alanda dünyaya getirmesini ve böylece tarih boyunca herkese bir mucize olmasını istedi. İnsanlığın hala tanımakta aciz kalan Hazreti Ali Aleyhisselam onun evinde dünyaya ayak basmasını ve böylece varlık ıtrının zamanlarını aşmasını istedi. Allahü Teala Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Kabe'de doğmasını ve ebediyete kadar uzanan nur çizgisini çizerek adaletin dünyaya sarmasını, insanlığa umut ve kulluk dersi vermesini istedi.
Evet, Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın babası Abdülmuttalib'in oğlu Ebu Talip'tir. Annesi ise Abdülmenaf'ın oğlu Haşim'in oğlu Esad'ın kızı Fatıma'dır. Fatıma, bebeğini Resulullah Efendimiz'in nezdine getirmesinden itibaren o Hazret'in bebeğe olan sevgisi her geçen gün daha da arttı. Öyle ki Peygamber Efendimiz'in Ali'ye olan sevgi bakışları herkes tarafından biliniyordu. Yıllar sonra Ali Aleyhisselam Resulullah'ın kendisine olan sevgisini hatırlatarak şöyle buyurdu. Sizler ey Resulullah'ın yarenleri, benim Resulullah ile akrabalığım ve o Hazret nezdindeki özel konumumdan tamamen haberdarsınız. Ve biliyorsunuz ki ben onun sevgi dolu kucağında büyüdüm. Bebekken beni kendi kucağına alır, bana destek verirdi ve ağzıma kendi eliyle lokmalar koyardı.
Hazreti Ali Aleyhisselam 3 yaşına kadar anne ve babasının yanında yaşadı. Ailesi tarafından çok sevilir ve saygı duyulurdu. Zira evlatları olmasına ilaveten Kabe'nin o Hazret'in doğması için yarılması gibi sahip olduğu kemalat ise o Hazret'in aile ve halk arasındaki saygınlığını daha da arttırdı. Kısa bir süre sonra Mekke'de benzersiz bir kıtlık yaşandı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talip, kalabalık ailesi nedeniyle masraflarda çok zorlanıyordu. Resulullah Ebu Talip'ten daha zengin olan diğer amcası yani Abbas ile konuşarak, her birinin Ebu Talib'in evlatlarından birini kendi evlerine almayı, böylece kıtlık günlerinde
Ebu Talib'e yardım etme konusunda anlaştılar. Bu yüzden Abbas, Cafer'i ve Hazreti Muhammed de Ali'yi kendi evlerine aldılar.
Böylece Hazreti Ali aleyhisselam 6 yaşından itibaren Resulullah Efendimizin yanı başında büyüdü ve o Hazret'in eğitimiyle yetişti. Emirül Mü'minin kendi sözlerinde bu döneme ve Resulullah'ın özel bakımına işaretle şöyle buyuruyor. Ben tıpkı annesinin peşinden giden bir çocuk gibi Resulullah'ın peşinden gidiyordum. O her gün bizzat sahip olduğu ahlaki faziletlerden bana öğretiyor ve onu izlememi emrediyordu.
İmam Ali aleyhisselam her hayır işte en ön sırada yer alırdı. İlk vahiy ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin peygamberliğe seçilmesi ardından iman eden ilk erkekti. Resulullah 3 yıl boyunca İslam ve tevhide davetini gizlice sürdürdü. Ardından Allahü Teala Şuara suresinin 214 ila 216 ayetlerini nazil ederek insanları açıkça tevhide davet etmesi için görevlendirdi. Önce en yakın akrabanı uyar, sana uyan müminlere merhamet kanadını indir. Şayet sana karşı gelirlerse de ki, ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak ki uzağım. Evet, İbni İshak'a göre ise bu ayet nazil olunca, İslam peygamberi Hazreti Ali aleyhisselamı çağırarak şöyle buyurdu. Ey Ali, Allah bana yakın akrabalarımı kendisine tapmaya davet etmemi emretti. Bir koyun kes ve bir miktar ekmek ve süt hazırla. Hazreti Ali aleyhisselam söylenenleri aynen yerine getirdi. O gün Abdülmuttalib oğullarından yaklaşık 40 kişi yemekte bir araya geldi. Resulullah tam konuşmasına başlamak isterken Ebu Leheb, o sizi büyüledi dedi. Böylece meclis karıştı. Resulullah bir gün sonra yine onları davet etti ve şöyle buyurdu. Ey Abdülmuttalib oğulları, Arapların kendi kavimlerine benim size getirdiğimden daha üstün bir şey getirdiklerini sanmıyorum. Ben dünya ve ahireti size getirdim.
Haberi şöyle yazıyor. Allah Resulü akrabalarına davetini ulaştırdıktan sonra şöyle dedi. Sizlerden hanginiz bu konuda bana yardım edecek? Her kim bana bu yolda yardım ederse aranızda benim kardeşim, vasim ve halifem olacaktır. Herkes sessiz kaldı. Hazreti Ali aleyhisselam kalkarak şöyle buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, o kişi benim. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. O sizin aranızda benim vasim ve halifemdir. Onun sözünü dinleyin ve ona itaat edin.
Hazreti Ali aleyhisselam çocukluktan itibaren Resulullah'ın bereketli ömrünün son anına kadar o hazretin yanında oldu ve o hazretin bilgisinden en fazla yararlanan kişi oldu. Resulullah sahabeleri arasında Kur'an-ı Kerim'in gizli gerçeklerine en vakıf kişi olma iftiharına sahipti. Her zaman Resulullah'tan sorular sorar ve cevabını alırdı. Nitekim Resulullah'ın rühletinden yıllar sonra şöyle buyurdu. Resulullah'ın tüm sahabeleri o hazretten soru sorarak anlamaya çalışmazlardı. Birçokları bir yolcu veya bir Arap'ın gelip o hazretten bir şeyler sormasını ve onlar da Resulullah'ın cevabını dinleyerek yararlanmayı severdi. Fakat ben aklımdan geçen her şeyi o hazrete sorar ve ezberlerdim.
Şafii mezhebinin fakih, edif ve mütekellimlerinden İbni Ebi el-Hadid, Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın bu sözlerini açıklama hakkında şöyle yazıyor. Bilin ki Emirül Müminin Resulullah'ın diğer sahabelerinin sahip olmadığı özellikleri vardır. Onun Resulullah ile ünsiyet ve halvet anları vardır. Kimse o anlarda ikisi arasında neler geçtiğini bilmiyor. Kur'an'ın anlamı ve Resulullah'ın kelamı hakkında o hazrete çok soru sorardı. Eğer o sormasaydı Peygamber Efendimiz bizzat onu öğretir ve bilgi verirdi. Halbuki peygamberin sahabelerinden hiçbiri böyle değildi.
Bu yüzden Hazreti Ali aleyhisselam engin ve olağanüstü bilgiye sahipti. Nitekim defalarca minberde şöyle buyurdu. Beni kaybedip sonra bulamayacağınızdan önce bana sorun. Allah'a yemin ederim Kur'an'da kim hakkında ve çöl ya da dağda nerede nazil olduğunu bilmediğim hiçbir ayet yoktur. Allah'ım bana düşünen bir kalp ve konuşan bir dil bahşetmiştir. İbni Ebi el-Hadid Hazreti Ali aleyhisselamın beni kaybedip sonra bulamayacağınızdan önce bana sorun sözü hakkında şöyle yazıyor. Herkes Ali bin Ebu Talip dışında Resulullah'ın sahabesinden ve de bilginlerden hiçbirinin böyle bir iddiada bulunmadıklarında hemfikir. Ve daha da önemlisi İmam aleyhisselam kendi ilminin amili idi ve şöyle buyururdu. Ey insanlar, Allah'a yemin ederim ki sizden önce kendim amel etmediğim hiçbir itaati sizi zorlamam ve sizden önce el çekmediğim hiçbir günahtan sizi sakındırmam.
Hazreti Ali aleyhisselam Allah'ın evi Kabe'de dünyaya gözlerini açtı ve Allah Resulü'nün evinde Hakk'ın sözüyle tanıştı ve Allah'ı tanımakta tam yakine ulaştı. O Hazret Allah'ı her zaman yaptıkları ve çalışmalarına hazır ve nazır bilir ve onu gönül gözüyle görürdü. Bu yüzden ibadetleri de hiçbir mükafat beklemeksizin sadece Allah'ın bizzat varlığı için ve hür insanların ibadeti gibiydi. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda bizzat şöyle buyurur. Bazıları Allah'ı cennete istek ve rağbet yüzünden ibadet eder. Bu tüccarların ve menfaat peşinde olanların ibadetidir. Bazıları ise Allah'tan korktukları için ibadet ederler ki bu da kölelerin ibadetidir. Bazıları ise Allah'ı ibadete şayeste bildikleri için ibadet ederler. Bu ise hürlerin ibadetidir.
Bir kez daha tüm İslam dünyasını tebrik ederken Hazreti Ali aleyhisselam'dan kıymetli bir hadis ile sizlerle vedalaşıyoruz. Dünyaya basiretle bakan ve dünya halini bilen kimseler yıkık dökük, kıtlık ve darlık içinde olan bir yerden bayındır ve iklimi iyi olan bir yere kast edip yola düşen topluluğa benzerler. Onlar sonunda yerleşecekleri geniş, hoş mu hoş olan evlerine varmak için yolun zahmetine katlanırlar.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın mübarek veladet yıldönümüyle bir kez daha tüm İslam alemini kutluyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Benim Müslüman çocuğum.
Değerli dinleyiciler, Benim Müslüman Çocuğum adlı sohbetimizin 31. bölümünde sizlerle tekrar birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde çocukluk döneminde yaratıcılık yeteneği konusunu ele almak istiyoruz.
Düşünme gücü, keşfetme ve yeni araçlar üretme gücü ve yeni düşünceler, insanın fikir ve yaratıcılığının ürünüdür. Tüm insanlar az çok yaratıcıdırlar ve bu güç tıpkı zeka çeşitli seviyelerde hepimizde bulunuyor. Önemli olan ise onu fiile dönüştürmek, geliştirmek ve hizmete sunmaktır. Çocuklar için aydın bir geleceğe sahip olmak için en iyi silah yaratıcı düşüncedir. Yaratıcı düşünmeyi geliştirmemiş insanlar sorunlarla başa çıkma yeteneğine sahip değilken, üstelik karar alma gücünden de yoksundurlar. Halbuki yaratıcı insanlar yaşamın iniş çıkışlarıyla karşılaşmayı, çözümü bulmak için bir mücadele biliyorlar. Fakat bu düşünce nasıl ve ne zaman ortaya çıkar? Bugünkü sohbetimizde yaratıcılık ve çocukluk dönemindeki önemi hakkında sizlerle konuşacağız.
Tatlı ve geçici çocukluk dönemi, estetik hissi ve yaratıcılık güçlerinin geliştirilmesi için en verimli dönemlerden biridir. Her insanın yaratıcılığın gelişmesi genelde çocukluk döneminden başlar ve çocukların yaşamdaki çeşitli yönlerini geliştirir. Yaratıcılık tüm insanlarda var olan bir nimettir. Fakat gelişmesi için doğru koşullar gerekir. Yaratıcılığın kalıtsal ve doğuştan gelen bir şey olduğuna ve yaratıcılığın belirli insanlara özgü olduğuna ve çok az yaratıcı insanın doğduğuna dair önceki teorilerin aksine, günümüzde yaratıcılığın insanlara, özellikle de çocuklara ve genç erişkinlere öğretilebileceği sonucuna varılmıştır.
Psikologlar, çocukların 6-7 yaşlarında yaratıcılığın zirvesinde olduğuna inanıyorlar. Çocukların yaratıcılığı zorluklarla karşılaştıklarında farklı yollar deneyebilmelerini sağlar. Yaratıcı olan bir çocuk değer yaratabilir. Bu konu ise yaratıcı zekasıyla değerli eserler ortaya çıkarabileceği anlamına gelir. Çocukların yaratıcılığını geliştirmede en önemli faktör elbette ki ebeveynlerdir. Ebeveynlerin çocuklarına bilinçli ve sabırlı hizmet etmeleri ve çocuklarının yaratıcılığını beslemeye yardımcı olabilecek doğru yolları belirlemeleri gerekir. Birçok ebeveynin düşünmesinin tersine, bir çocuğun yaratıcılığını artırmak için finansal yatırım gerekmez. Bu durumda çocuğun sadece çevresindeki nesneler hakkında yeterli bilgiye sahip olması ve merakını uyandıran şeye ulaşmasına izin verilmesi ise yeterli olacaktır.
Thank you. Sanatsal faaliyetlerde bulunmak bir çocuğun yaratıcılığını geliştirmesine yardımcı olabilir. İnsanın bir sanat eseri yaratmaktan aldığı zevk, aslında insanın gizli yeteneklerini güçlendirme ve psikolojik beslenmesini beraberinde getirir ve aynı zamanda boş zamanlara yapıcı ve öğretici yönler kazandırır. Sanat eğitimi, çocukların eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olabilir. Çocuk bir sanat eseri yaratırken geçmiş bilgileri kullanmalı, ilgili bilgileri seçmeli, mevcut seçenekleri araştırmaları ve duruma göre en iyisini seçmelidir. Bu süreç zihinsel becerileri geliştirir. Bu arada düşünmek, araştırmak, denemek ve uygulamak da çocuğun eleştirel düşünmesini ve karar verme becerileri kazanmasına yardımcı olur.
Resim sanatının geliştirilmesi, yaratıcılığı oluşturmakta etkili yollardan biri olmanın yanı sıra, estetik duygunun güçlenmesi, çevreye karşı duyarlı olunması, merak, hayal gücü, kendine güven ve yaratıcılığı teşvik etmeye sebep olurken, çocuğun kişiliği, düşüncesi, becerisi, etkinliği ve çevreye uyum gücünün gelişmesine de yardımcı olabilir. Hayatın her alanında yaratıcılığın temel rolü göz önüne alındığında bu değerli yeteneğin çocuklarda geliştirilmesi ve engellerinin belirlenmesi büyük önem taşıyor. Resim yapmak çocukların konsantrasyon becerilerini arttırırken bir şeyler yapmaya odaklanmalarını yoğunlaştırır ve onların detaylara odaklanmalarını sağlar.
Tahran Radyosu.
Resim yapmak bir çocuk için harika bir eğlenceye ilaveten geleceği için de ciddi bir beceri olabilir. Çocuklar oyun oynamayı ve boyaları kağıda dökmeyi severler. Tabii bu zevk muhtemelen onlara vereceğiniz simli boyalarla daha da fazla olacaktır. Onlar kalemlerini ve fırçalarını hedefsizce kağıda çizmekten gerçekten keyif alıyorlar. Bazı anne ve babalar çevrenin kirlenmesi veya dağılmasından endişe duydukları için çocuklara benzer faaliyetlerde bulunma izni vermiyorlar. Fakat bu durumda çocuğu serbest bırakmak onun yaratıcılığını geliştirecek ve sonuç olarak birçok faydası olacaktır.
Yaratıcılığın babası olarak bilinen büyük yaratıcılık teorisyeni Paul Torrens, yaratıcılığı geliştirmek için birçok yol kullanır. Ona göre çocuğu kısıtlamak yaratıcılığın en büyük engelidir. Torrens, çeşitli yollarla resim çizmeyi çocukların yaratıcılığını geliştirmek için kullanırdı. Onun kullandığı yöntemlerden biri hikayeyi çizmek yöntemiydi. Bu yöntemde kendisi çocuklar için bir hikaye anlatır ve onlardan resim çizerek hikayeden bazı sahneleri göstermelerini isterdi. Bu yöntem hem çocuğun hayal gücünü kullanmasını hem de konsantrasyonunu ve dikkatini artırır. Zira çocuk dikkatlice dinlemeyi, dinlemeyi ve hikayeye konsantre olmayı, ezberlemeyi ve sonra onu çizmeyi öğrenir.
Çocuklar için doğru oyuncağı seçmek de çok önemlidir. Çocukluk en önemli öğrenme dönemlerinden biridir ve uygun oyuncaklar onların yaratıcılıklarını geliştirebilir ve yaşamı denemelerine sebep olabilir. Oyuncaklar çocukların duygusal ve psikolojik isteklerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Belirli bir şekil ve boyutu olmayan ve çocukların kendi zevklerine göre değiştirebilecekleri oyuncaklar, çocukların yaratıcılığını teşvik edecektir. Kağıt ve çeşitli malzemelerden el işi yapmak, çocukların yaratıcılığına yardımcı olur. Lego ve renkli küpler gibi malzemeler de çocuğun ellerini kullanma konusunda daha becerikli olmasını sağlar.
İslam hayat veren öğretileriyle, çocuklarda yaratıcılığı teşvik etmeyi de vurgular. İslam'a göre eğitim doğumdan yetişkinliğe kadar geçen sürede daha fazla önem taşır. Bu nedenle rivayetlerde çocuğun yaşı 2-7 yıla bölünür ve bu dönemlerde çocukların yaratıcılığında ve akıl yürütmelerindeki etkili yöntemler ve eylemler farklı olabilir. Bu konuda çeşitli rivayetler vardır ki bunların en önemlileri çocukta yaratıcılık, düşünme ve yenilik ruhu oluşturmak, onun özgürlük konusu ve oyun oynamasıdır. Tabii ki özgürlük mutlak anlamda değildir. Bu konu ebeveynler tarafından yönetilmesi ve denetlenmesi gereken bir olaydır.
Yönteme göre çocuğun kapasite ve yeteneklerin açıkça ortaya çıkması için yaşamın ilk 7 yılında özgürce oynaması gerekir. Bu onun akıl yürütme, düşünme ve yaratıcılık ruhunun gelişmesine önemli derecede yardımcı olur. Bu bağlamda bazı girişimler etkili olabilir. Birincisi çocuğun kafasında soru oluşturmaktır. Başka bir ifadeyle ebeveyn çocuğa soru oluşması için ortam hazırlamalı. Üstelik sorunun karşılığını bulmak için kendisi çalışmalı. Sorunun cevabı ona hemen verilmemeli. Tabii ki bu konu anne ve babanın da teşviklerini gerektirir.
İkincisi ebeveynler çocuklarda seçim ortamını oluşturmalı. Başka bir ifadeyle çocuk için farklı seçenekler sunmalı ve onun kendi düşüncesiyle onlardan birini seçmesini sağlamalı. Gerçi bu seçim kendisiyle ilgili olan konular olabilir. Örneğin okul malzemesini seçmek veya kıyafetine karar vermek gibi. Seçimi ardından çocuktan seçimin sebebi ve neden başkasına seçmediğini sormak gerekir. Tabii ki bu konuda fazla beklentide olmamalı. Fakat bu yöntem çocuğa kendi seçimler için düşünmesi ve hesaplanmış ve tartılmış bir sebebi olması gerektiğini öğretir. Sonuç olarak bu konu çocuğun düşünmesi ve yaratıcılık motivasyonunun gelişmesine yardımcı olur.
Unutmamak gerekir ki bizler ebeveynler olarak sahip olduğumuz tüm görevlere ilaveten yaratıcı çocuklara sahip olmak için çalışmalıyız. Onların rahatını, refahını, yiyecek ve giyeceklerini sağlamak için çalıştığımız gibi onların yaratıcılığına da dikkat etmeliyiz ve onların becerilerini ve dinamizmini arttırmalıyız.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Programımızı www.parsley.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Bugün Hicri Kameri 13 Recep Ehl-i Beyt imamlarından birincisi Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü ve İran'da Babalar Günü olarak kutlanıyor. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan metinle tekrar tekrar oynaması ve Batı tarafının ciddi bir iradesinin olmaması müzakereleri uzattığını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran'ın Viyana görüşmelerindeki girişimleri ve yapıcı yaklaşımını takdir etti. Yaptırımların kaldırılması müzakerelerine katılmak üzere Viyana'da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Kani, Viyana görüşmeleri kulisinde Avusturya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas lideri Haniye, İslam İnkılabı rehberine mesajında
Sizin parlak tutumunuzda gurur duyuyoruz dedi. El Ahvaziye terör örgütünün lideri Amerika istihbaratıyla bağlantılarını itiraf etti. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 266 kişi hayatını kaybetti, 76.632 yeni vaka tespit edildi. Türkiye ile Birleşik Arap Emirliği arasında 13 anlaşma imzalandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz, esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.